Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Elektronik posta adresimiz ortadoğuda.huzur@trt.net.tr. Programda Türkiye'deki Suriyelileri konuşacağız. Türkiye'de Suriyeli mültecilerin geleceği ve Batı'nın yaklaşımına değineceğiz. İlerleyen dakikalarda Suriye'deki Türkmenlerin durumu ve Türkiye'ye sığınan Türkmenler konusunda değerlendirmelerini almak üzere Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Tarık Cevizci'ye bağlanacağız. Stüdyoda yardımcı doçent doktor Özlen Çelebi ile birlikteyiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Çelebi ile Türkiye'deki Suriyelileri, Batı'nın Suriyeli göçmenlere yaklaşımını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz ülkemizdeki Suriyeli mültecilerle başlayalım Sayın Çelebi. Aslında büyük bir kitlesel göç yaşanıyor. Bir neslin görebileceği en büyük göç denebilir Son çeyrek yüzyılda baktığımızda. Ülke içerisinde de 7 milyondan fazla, 8 milyona yaklaşan sayıda kişinin de yer değiştirdiğini görüyoruz. Evet, Suriye içerisinde ve zor koşullarda yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2015 Ağustos ayı verilerine göre 4 milyon Suriyeli ülke dışında. Öncelikle bunlar çevre ülkeleri dağılmış durumdalar. Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve bazıları da çok az sayıda Kuzey Afrika ülkelerindeler. Lübnan sınırlarını kapattı. Zorunlu olmadıkça mülteci almayacağını söyledi.
Çünkü Lübnan ağzına kadar doldu.
Evet. Yani Lübnan nüfusunun yarısından fazlası mülteci durumunda şu
bizden
an.
Bizden çok küçük bir ülkede neredeyse bizdeki kadar Suriyeli mülteci var.
Evet, Suriyeli mültecilerin yaklaşık yarısı da Türkiye'de. Türkiye mültecilere ev sahipliği yapıyor. Ülkemizdeki mültecilerin ne kadarı kamplarda, ne kadarı kentlerde yaşıyor, daha çok nerelere yerleşiyorlar, yerleştikleri yerlerin demografik özellikleri ve halkın tutumu konusunda değerlendirmelerinizi alarak başlayalım.
Çok genel bir değerlendirme yapalım süremizi de göz önünde bulundurarak. Suriye'den zorunlu göç mağduru olarak yerini yurdunu terk etmek zorunda kalanların sayısı son günlerde bayır bucak Türkmenlerin yaşadığı zulümle daha da artmış vaziyette ne yazık ki. Yerinden edilmiş, ülke içinde yerinden edilmişlerin sayısına paralel olarak bilhassa bu son günlerde yaşanan vahşet dolayısıyla ülke dışına çıkışların da sayıca daha da arttığını söylememiz ne şaşırtıcı olacaktır ne de gerçek dışı olacaktır. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Demek ki halen çok riskli bir durum var orada ve hala insanlar ülkelerini, yerlerini, yurtlarını terk etmek noktalarındalar. Şu anda orası bir cehenneme dönmüş vaziyette anladığımız kadarıyla sayılar artıyor, artabilir. Türkiye açık kapı politikası izlediği Suriye krizi insani bir sorumluluğu, yükümlülüğü yerine getirerek komşu ülkesine kapısını açtı ve oradan 2 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci ülkemizde bulunuyor bugün. Ülkemizde 20'den fazla kampta yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısı 300 bin dolayında yaklaşık. Sayılar değişiyor giriş çıkışlara bağlı olarak. O yüzden yaklaşık sayı veriyorum çünkü 15 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bile sayılarda oynamalar oluyor. Toplamda ise 2 milyon dolayında Suriyeli mültecinin ülkemizde olduğunu biliyoruz. Bunların büyük bir çoğunu, yani kamplarda yaşayan 300 bin dolayında mültecinin dışında, ki Türkmenler de var bazı kamplarda, sayıları 1 milyondan fazla, çok fazla 800 bin, 700 bin, 850 bin arasında değişebiliyor.
1 milyon 850 bin.
Diyelim. Kentlerde yaşayanların sayısını tam olarak bilmemiz olanaksız. Çünkü onların bir kısmı çoktan göçmen kaçakçılarıyla anlaşıp Avrupa Birliği sınırları içerisinde girmek üzere mevcut çeşitli rotaları deniz ve kara üzerinden kullanarak gittiler. Gitmeye çalışanlar var. Dolayısıyla bir kısmı şu anda düzensiz göçmen statüsünde. Tabii öyle olunca da takdir edersiniz ki bunun kaydını tutmak mümkün değil. Çünkü düzenli ve yasal biçimde belgeleriyle çıkmıyorlar. Evet. Kaçak yollardan çıkıyorlar. Türkiye'ye girişleri Güneydoğu kentleri üzerinden, çıkışları ise Batı, yani Ege kentleri ve Doğu Trakya, yani bizim Trakya kentlerimiz üzerinden Batı'da. Ama bütün Türkiye sahtinde yayılmış vaziyetteler. Yani bütün kentlerde bulabilirsiniz.
Bir kamuoyu araştırmasında sanki bir 6 ilde yok gibi hatırlıyorum.
Çok az olabilir. Bazı illerde yok
aklıma
gibi olabilir ama genellikle
Sinop gibi illerde hiç yok gibi bir rakam verilmiş ama.
O da değişebilir her an. Yeni evet. gelenler oraya da gitmeyi deneyebilirler. Oraya da yerleştirilebilirler. Çünkü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi bir uzmanlık kuruluşumuz, bir kamu kuruluşumuz var. Ve burada kaydı yapılan Suriyeli mülteciler, yani biz bunları şartlı mülteci veya insani nedenlerle geri gönderemediğimiz ve burada ağırladığımız kimseler olarak kabul ediyoruz. Onlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütün illerimizde teşkilatlanmasını tamamladı. Onlar oraya gönderiliyorlar kayıtları
evet,
olunca.
Evet, isterseniz bir ara verelim.
Evet.
Suriye'deki Türkmenlere ilişkin değerlendirmeleri alacağımız Suriye Türkmen Meclisi ve Suriye Türkmen Milli Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Cevizci telefon hattımızda. Merhabalar Sayın Cevizci.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Suriye'de Türkmenlerin son durumuna ilişkin bilgileri sizden alalım.
Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Malumunuz ki Suriye'de son bir hafta içerisinde özellikle de Bucak bölgenizde Türkmen Dağı'nda ciddi bir dram yaşanıyor. Rus jetlerinin havadan delice ve kesin bir şekilde bombardımanı sonucu orada insanlık namına büyük bir katliam yaşanmakta. Maalesef ki dünyada bu konuya duyarsız kalmış durumda. Sadece Türkiye mi sağ olsun, onlar bu konuda ilgileniyor ve insani noktasında da dünyaya örnek verecek bir seferberlik halindeler. Tabii ki orada bombardıman sonucu insanlarımız maalesef ki canlarını kurtarmakta bile çok zorluk yaşıyorlar. Şu ana kadar 70'e yakın insanımızı kaybetmiş durumdayız ve enkaz altında kalanların sayısını da hala bilmiyoruz. Bu da zamanda kayıplarımızın sayısının arttığı anlamına gelecek. İnsanlar söz konusu ve bunların Türkiye'de tedavisi ve orada Yayladağ'da tedavisi devam ediyor. Fakat gelen yaralıların neredeyse 7'den 1'si ancak yaşayabiliyor. 6'sını kaybediyoruz. Çünkü çok yani tahrik gücü çok yüksek olan bombalar kullanılıyor Ruslar tarafından ve o bombalar sonucunda kurtulan maalesef ki olmuyor. Bu insanlarımızın birçoğu Türkiye sınırına yönelmiş, bir kısmı Türkiye'ye girmiş vaziyette ve bu çatışmalar şiddetiyle devam. Eğer ki bazı kritik noktalar şu an Türkmenlerin kontrolünden kalabilmiş, o noktalarla kaybettiği zaman Bayır bölgesinde maalesef bir varlığımız, muhalif bir varlığımız kalamayacak. Bu da Türkmen açısından çok büyük bir sorundu. Çünkü Suriye bölgesinde neredeyse Türkmenlerin kontrol edebildiği tek bölgedir Bayır bölgemiz. Orayı da kaybettirmemiz durumunda Suriye'de kalmayacak.
Teşekkür ederim Sayın Cevizci. Telefon hatlarımızda bir sıkıntı var. Sizi dinledik. Aslında Türkmenlerin durumuna ilişkinde son çerçeveyi bize güzel aktardınız. Evet Sayın Özden Çelebi, Türkmenlere ilişkin eklemek istediğiniz
evet,
var mı?
Evet, kısaca ben de bazı hususların altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü temel göç politikasının esaslarından biri sınırlarımız dışında yaşayan Türk varlıklarının yerinde korunması esası üzerine dayanıyordu. Elbette Türkiye'ye göç ettiklerinde Türk kültürüyle bağları, Türk kanından Türk soyundan olmaları, bu kanı taşımaları gibi eski kanunlarımızda yer alan ifadeler doğrultusunda burada varlıkları hiç sorunsuz kabul edilebilir ama aslında temel hedef herkesin yerinde yurdunda. Yalnızca Türkler için geçerli değil tabii.
Evet.
Bütün herkes için geçerli. Ata topraklarında doğup büyüdükleri yerlerde yaşayabilmeleri esas üzerineydi. Ülkemizdeki Türkmenlerin sığınmacılar ve göçmenlerle dayanışma derneğinin son verilerine göre, yani 31-10-2015 verisidir bunlar. Bakın, ülkemizdeki sayıları giderek artıyor. Nereden nereye geldiğimizi kısa bir süre sonra konuşacağız. O yüzden söylemek istiyorum. Büyük bir çoğunluğu erkek. Bu erkeklerin de yaş aralığı 0 ile 17 arasında değişen grup popülasyonun %54'ünü oluşturuyor. Yaş aralığı %18'ini oluşturanların, popülasyonu tüm göçmen nüfusun, Türkmenlerin içerisinde %59'unu oluşturuyor. Evet, çocuklar var 0-17 yaş grubu arasında. Bunların büyük bir çoğunluğunu dediğimiz gibi erkekler oluşturuyor. Tüm o yaş grubu içerisindekilerin %54'ünü. Fakat yaş aralığı 18'in üzerinde olanların %59'unu erkekler oluşturuyor. Yani genç bir popülasyondan bahsediyoruz. Kadınlı erkekli yollara düşen, dost topraklara gelip burada yaşama tutunanlardan söz ediyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğunu genç erkekler oluşturuyor. Bu yerleşik oldukları kendi topraklarında ciddi bir demografik sonucun değişeceğini gösteriyor savaştan sonra. Boşaldı ülkenin,
evet,
içi.
Aslında demin sözümüze ara verdik. Türk halkının Suriyeli mültecilere ilişkin tutumundan da söz,
evet,
edecektik. Kısaca,
evet,
değinelim.
Suriyeli mültecilere ilişkin olarak tabii şimdi Türkiye'de çok farklı ülkelerden, dünyanın değişik coğrafyalarından, Afrika dahil olmak üzere Afrika'nın değişik ülkelerinden 35 ülkeden 3 milyon civarında Suriyelileri de kapsayarak şartlı mülteci var veya geçici koruma sağladığımız yabancılar var. Ama en büyük sayı, büyük bir kitlesel akınla 2011'den beri giderek artan bir şekilde çoğalan sayılar halinde ülkemize gelen Suriyeliler oluşturuyor. Suriyeliler Türkiye'yi illaki bir hedef ülke olarak görmüyorlar. Bu önemli bir ilk nokta bence. Buraya sığındıkları ülke olarak geldiler, canlarını kurtardılar, yaşama tutundular. Evet, ama bir kısmı da Türkiye'den Avrupa Birliği sınırları içerisine geçmek, hatta mümkünse oradan da Amerika kıtasına, hatta Latin Amerika'ya veya Kuzey Amerika'ya gitmek üzere yola çıktılar. Halen bu trend devam ediyor. Türkiye onlar için, yani bilhassa Suriyelilerden söz edecek olursak, hem bir varış ülkesi hem de bir geçiş ülkesi şu anda. Bu nedenle yoğun nüfusun içerisinde yoğun oldukları kentlerde kentli halk ilk geldikleri zaman onlara kucaklarını açtı. Evet, yakında kamplar var sınıra yakın bölgelerdeki kentlerimize ve onların kırsalında. Fakat şimdi giderek sayılar çoğalınca ne oluyor soruları insanların aklına geliyor, bu bir. Dolayısıyla yapılan çalışmalara göre ortaya çıkan genel sonuçlardan bir tanesi şu ki, hangi kentte nüfusu oranda yoğunlukları fazlaysa orada biraz rahatsızlık oluşabiliyor. Çünkü maalesef emek göçü anlamında kullanılıyorlar ve bazen ucuz iş gücü kaynağı olarak görülüyorlar ve toplumda bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Bilhassa kadın erkek ilişkilerinde. Evet. Ama şu da bir gerçek, yine yapılan çalışmalara göre aralarında suça karışma oranı son derece düşük, son derece düşük. Çünkü burada ya geçici olarak kaldığınız, yani başka yere gitmek üzere bulunduğunuz topraklarda yahut da başınızı soktuğunuz bu çatı altında suça karışmak aslında hiç işinize gelecek bir şey değildir. Olabildiğince uzakta durmaya çalışırsınız. Bu bir evrensel kuraldır. Burada da tutuyor. Nüfusa oranla nüfuslarının, Suriyelilerin daha az yoğun olduğu kentlerimizde daha bir hoşgörülü ortam,
evet,
var.
İsterseniz buradan geçici koruma statüsü ve geri göndermeme ilkesini konuşalım. O noktaya geçelim.
Geri göndermeme ilkesi bir evrensel kuraldır. 1951 Cenevre Sözleşmesi, mültecilerin statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi ile ortaya konulmuştur. Bir insan çeşitli nedenlere bağlı olarak zulme uğrayıp, neyse, yaşam korkusu duyup topraklarını terk ediyorsa, ülkesini, o ülkenin devletinin koruması altından çıkıyorsa, vatandaşlığından değil yalnız, korumasından çıkıyorsa, orada çok ciddi bir sorun vardır. Temelde ilke o insanı oraya geri göndermemektir. Ölüm korkusuyla ve zulümle karşılaşacağı biline biline.
Peki Türkiye'nin istediği güvenli bölge mülteciler için gönüllü geri dönüş bölgesi olarak kullanılabilir mi?
Bu tamamen sizin sizin yapacağınız düzenlemelere bağlıdır. Önemli olan mültecileri sığındıkları ülkede bir an önce fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak ve hukuki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde koruma altına almaktır. Geldikleri yerde koşulların düzelmesi veya bulundukları ülkelerde koşulların bozulması ki bazı örnekleri biliyoruz veya benzeri nedenlerle eğer gönüllü olarak geri dönmek istiyorlarsa geri göndermek üzere çalışmalar yapılır. Yok gönüllülük yoksa geri dönme konusunda kimseyi zorla geri göndermememiz gerekir. Bu bir insan hakları meselesidir.
Peki Özlem Hanım.
Dolayısıyla geçici koruma bunu kapsar. Onu söyleyeyim.
Evet. En çok sorulan sorulardan birisi de Türk vatandaşlığına geçmeleri mümkün mü sorusu.
Buraya İlki bir açıklık olarak ekleyelim. Mümkün fakat bu otomatik olarak verilmez. Hem vatandaşlık kanunumuza baktığımızda hem de yabancılar ve uluslararası koruma kanunu ilgili maddesine baktığımızda açıkça göreceğimiz gibi birine vatandaşlık verilebilmesinin koşulları bellidir. Bu koşulları karşılayanlar için geçerlidir vatandaşlık hakkının tanıması. Yani buradan uzatarak şunu söylemek mümkün. Türkiye'de bulunan yabancıların vatandaş olabilmeleri için en az burada 5 yıl kesintisiz kalmaları ama bu da yetmez. Vatandaşlığa engel hallerinin olmaması, iltica başvurusunda bulunmamaları veyahut da bu başvuruların reddedilmemesi gibi ayrıntılı pek çok husus vardır. Burada doğan çocukların ise vatansızlar ise bunlar onların da ayrı ince ayarları vardır. O da çok hassas bir konudur ama burada sırf savaştan kaçıp geliyorlar mülteciler veya şartlı mülteciler diye kimseye otomatik olarak vatandaşlık sağlanması söz konusu değildir. Vatandaşlık kanunu ve yabancılar kanunu ve uluslararası koruma kanunu çerçevesinde belirtilen şartlara uyanlara bu verilebilir. Bu da çok titizlikle sürdürülüyor. Şu anda bile bir Türk'le evli olduğu ve Türkiye'de 5 yıldan fazla kaldığı halde vatandaşlık başvurusunda bulunup alamamış olanlar var. Suriyelilerle ilgili kaygıları anlıyoruz. Bunlar herkesin kulağına geliyor ama burada bir şeye kapılmamak gerekir, sanrıya kapılmamak gerekir. Kurallar çerçevesinde yapılabilir her şey. Bu da kanunlarımızda açıkça bellidir.
Evet,
olabilir. Olamaz demiyorum. Bakın kuralları karşılayanlar için olabilir. Ama otomatik olarak vatandaşlık hakkı kimseye verilmez.
Evet. Az evvel Ege'den Avrupa Birliği ülkelerine doğru bir açılım olduğunu söylediniz. Mülteciler Türkiye'de varlar ama büyük bir kısmı da Avrupa'ya, Latin Amerika'ya kadar bir göç yolculuğuna çıktılar dediniz. Avrupa Birliği'nin göç ve göçmen kriziyle ilgili tutumuna gelirsek ve özellikle Almanya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın prensipte varılan anlaşma üzerindeki değerlendirmelerinizi alırsak
evet.
Hocam.
Şimdi Çipras da çok yakın bir zamanda Türkiye'deydi. Çipras'ın burada çok üst düzey temaslar yaptığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı ile Başbakanla ve diğer üst düzey devlet yetkililerimizle görüştüğünü biliyoruz. Fakat henüz basında görüşmelerin içeriğine doğru çok sağlıklı bilgiler yer almıyor. O yüzden bir genel çerçeve içerisinde konuşmak istiyorum. Avrupa Birliği kendisi yani bölge olarak çok uzun yıllardır göçmen ve mülteci kabul eden bir bölge olduğu halde bu son krizler 2011'de Libya krizi ve üzerine gelen Suriye krizi onları bir çeşit teyakkuza geçirdi. Aslında ben hep diyorum ki uzun yıllardır çok özür diliyorum bunu söylediğim için yani benzetmede hata olmaz ama deve kuşu gibi başlarını kuma gömdükleri ve sadece görmek istediklerini gördük için krizin ne kadar büyüdüğünü görmediler. Türkiye Avrupa Birliği sınırları içerisinde geçiş rotalarının bazılarının tam üzerinde bulunuyor. Doğu Akdeniz ve Balkanlar rotalarının. O yüzden de tabii sınırda yakınlık, sınır komşuluğu olmaktan dolayı çok özel bir konumdayız. Ege çok önemli bir geçiş noktası haline geldi. Özellikle denizden ve karadan da Balkanlar. Bu yüzden de Türkiye'ye ihtiyacı çok büyüdü Avrupa Birliği'nin. Biz yıllardır uluslararası göç sorunu, zorunlu göç başta olmak üzere uluslararası bir sorundur adı üstünde ve uluslararası bir koordinasyonla çözülmelidir. Sorunun kaynağına inilerek çözülmelidir derken şimdi gelinen noktada bunun doğruluğu ortaya çıktı. Maalesef biraz geç oldu çünkü çok sayıda kişi ya denizde ya karada bir şekilde düzensiz göç hareketleri içerisinde göçmen kaçakçılarına mecbur olarak hayatlarını tehlikeye attılar, öldüler, kaybettiler. kayboldular. Avrupa Birliği gelen büyük sayıları görünce aman lütfen bunlar sınırlarımızın içerisinden girmesin, Türkiye'de kalsınlar diye bize teklif üzerine teklif getirmeye çalıştılar. Balkan ülkeleri Avrupa Birliği'ne sonradan üye olan ülkeler, Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri, onlar tamamen başka kaygılarla, ekonomik zorluklar, adaptasyon, entegrasyon ne derseniz korkularla davranıyorlar. Onlar Almanya'nın gözünün içerisine bakıyorlar. Hele hele Paris'te yaşanan o üzücü, çok üzücü olaylar sonrasında bir de mültecilerin ki kendileri terörizm ve savaş mağduru olduğu için kaçmak zorunda kalan insanların terörist damgası yemelerine tanık olduk. Yani Avrupa Birliği kısaca ne demek istiyorsunuz derseniz bana, hep bu uluslararası göç olgusuna, bilhassa iltica meselesine güvenlik gözlüğüyle baktı. Güvenlik gözlüğü yerine, refah paylaşımı kaygısı yerine insan odaklı bir bakış açısı gerekiyor bize. Dolayısıyla bu insanların neden yollara düştüğünü anlamak lazım. Geçtiğimiz bahar aylarından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu, Konseyi toplantı üzerine toplantı yaptı. En sonunda da Afrika ile Avrupa Birliği arasında göç hareketlerini düzenleyecek, yasal göç rejimini, düzenli göç rejimini besleyecek bir takım önlemlerin düşünüldüğü bir eylem planının hazırlandığı Valletta Zirvesi yapıldı birkaç hafta önce. Valletta Zirvesi de maalesef çok verimli sonuçlar çıkaramadı. Şimdi Avrupa Birliği Afrika ile yaptığı zirvenin üzerine Türkiye ile bir üst düzey zirve veya zirvemsi bir çalışma hazırlığı içerisinde. İşte Merkel'in ziyareti buna bir hazırlık olarak düşünebilir. Çipras'ın gelişi buna bir hazırlık olarak düşünebilir. Türkiye üzerinden geçerek Avrupa Birliği sınırları içerisine giren ve fakat oradaki varlığı meşru kabul edilmeyen kişiler iltica başvurusunda bulunup da iltica başvurusu kabul edilmeyen kişiler geri gönderme kurallarına tabiler. Bakın demin biz geri dönüşün gönüllü olması gerektiğini söyledik. Oysa Avrupa Birliği bir başka yasal çerçevenin içerisinde özellikle kendi aralarında yaptıkları Dublin Anlaşması, ikinci Dublin Anlaşması'nı arkalarına alarak diyorlar ki burada iltica başvurusu yapılmış ve reddedilmiş. Dosyası değerlendirip reddedilmiş. Yahut da buraya düzensiz göçmen olarak yani kaçak yollardan girmiş veya buraya girdikten sonra kaçak pozisyonuna düşmüş olan insanları ben geldikleri ülkelere geri göndereceğim. Demin söylediğim gibi Türkiye bu geçiş yolları üzerinde çok önemli bir noktada. Birçoğu Türkiye'ye geri gönderilecek. Ama Türkiye 1951 sözleşmesine taraf olurken evet bir coğrafi kısıtlama koymuş ve mülteciyi kabul etmiyor Avrupa dışından gelenleri. Fakat biz burada yeni bir statü oluşturduk. Şartlı mültecilik tanıdık onlara. Burada daha uzun zaman bu nedenle, insani nedenlerle konuk edeceğe benzeriz. Avrupa evet. Birliği diyor ki peki o zaman para ne olacak dediğimizde size şu kadar milyon avro verelim. Bütün mesele avroyla çözülmüyor. Bütün mesele milyonlarla evet, çözülmüyor.
Siz devam
hafifletebiliyor. Ettiniz. Mevcut durumun sıkıntılarını ama sorunu çözmüyor. O yüzden kalıcı, sürdürülebilir, insan odaklı ve hukuki normlara uygun. Yani insan hakları temelli çözümleri geliştirene kadar mülteciler daha çok eziyet çekecek gibi görünüyor. Evet. Çok üzgünüm. Yani burada 650 bin civarında mülteci çocuk çok farklı gruplardan var. Bunların büyük bir çoğunluğu eğitim alamıyor. Bu çocukların eğitim hakkı ne olacak? Sivil toplum örgütleriyle taşıma su bir yere kadar döner yani bu değirmen. Kalıcı çözümler lazım derken biz şimdi ağır bombardıman altında kalıp ağlayarak yeni yurdunu terk eden bir de Türkmenlerimiz var.
Aslında ev sahibi olan ülkelerin de mültecilere verdikleri ya da verecekleri desteğin giderek azaldığını da görüyoruz. Ürdün'e baktığımızda mültecilerin %86'sı günde 3 Amerikan dolarının altında bir yoksulluk sınırında yaşıyor. Lübnan'da ise %55'i standartların altında olan barınaklarda yaşamaya devam ediyorlar.
Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği şu anda bu alanda çalışan en büyük sivil toplum ve en eski, en deneyimli sivil toplum örgütü. Aralık 95'ten beri çalışıyoruz. Şimdi tabii muazzam bir şeyimiz var, görev alanımız var, sorumluluk alanımız var. Tüm Türkiye'ye yaygın 40 civarında ofiste 600 kadar çalışanla mültecilere psikososyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, tercümanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin uygulama ortağıyız. Kayıtlarını alıyoruz Suriyeliler dışındakilerin ve o nedenle çok iyi biliyorum ki bizim yaklaşımımız yaklaşık hesabımıza göre burada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF ve Avrupa Birliği'nin çeşitli kuruluşlarından projelendirerek karşıladığımız bir takım masraflar var. Yani yardım etmek için onlara. Biz bile bunlardan, yani bu ülkelerden, biz bile demeyeyim, biz özellikle bu ülkelerden çok iyi durumdayız. Yaklaşık 100 dolar kadar bir para düşüyor bizde kişi başına.
Evet, Türkiye Suriyeliler için 4 yıl içinde yaklaşık 8 milyar dolar harcadı. Şimdiye dek uluslararası toplumdan gelen yardım ise 400 milyon dolar civarında.
Benim verdiğim sayı bizim derneğin rakamıdır. Yani evet. Biz buna devletin yaptığı diğer harcamalar dahil değildir. Onlar da ayrıdır.
Evet, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı evet. çalışmalar var. Buna onu eklemek gerekiyor. Bu rakamların üzerine de onu eklemek evet. gerekiyor. Biraz daha uzağa gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Beyaz Saray'ın açıkladığı rakamlara göre 2011'den bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 23 bin sığınmacı Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendirildi. 7 bin sığınmacı mülakat aşamasına geldi ve 2000'i biraz aşan mülteciye de sığınma hakkı verildi. Ama son gelişmeler üzerine, biraz evvel de sizin değindiğiniz gibi Paris saldırısı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden bir yasa geçirdi. Bildiğiniz gibi ve Iraklı Suriyeli mültecilerin ülkeye giriş süreci biraz daha zorlaştı. Ve yine bu saldırıların arkasından 28 eyalette Suriyeli mültecileri kabul etmeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin mülteci konusuna yaklaşımı ve belirleyiciliği konusunda değerlendirmelerinizi alalım.
Açıkçası bana göre çok üzüntü verici. Çünkü dünya şu anda dünyanın büyük ekonomik güçlerine bakıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa Birliği üyesi birçok ülke gibi, bunlar çok kısa bir süre önce ülkemizde G20 zirvesi toplandı. Ona paralel olarak B20'ler toplandı, iş adamları ve benzeri. Ve burada bizim de üst düzey yetkililerimiz tarafından dile getirildiği gibi bir parça israfla dünyada birçok aç kişinin, birçok yardıma muhtaç kişinin, mülteciler başta olmak üzere, yardımına koşmak mümkün. O yüzden ekonomik olarak gelişmiş ülkeler, istihdam kapasitesi yüksek, sanayileşmiş ülkelere bakıyoruz şimdi yüzümüzü çevirip ve maalesef orada aydınlık bir tablo, iyi bir duruş göremiyoruz bu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Uluslararası bilhassa zorunlu göç, yani iltica meselesi, bir insan hakları meselesidir. İnsan hakları perspektifinden bakmamız gerekiyor. Bir, ikincisi, bunu yapabilme gücü olan ekonomik olarak ülkeleri daha çok iş düşüyor. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın bazı ülkeleri bu kişilerin geldiği coğrafyalarda şu anda çeşitli unsurlara rağmen ve çeşitli unsurlara karşı askeri operasyonlar yürüterek birçok insanın zaten yerinden yurdundan olmasına da sebep oluyorlar. Diplomatik yöntemlerle çözülememiş bir sorunu askeri yöntemlerle çözmeniz ne kadar mümkündür bilmiyorum ama askeri yöntemler daha çok mülteci üretmekten başka şu ana kadar bir işe yaramadılar. Buna Rusya'nın ve Suriye'nin birlikte yürüttüğü son operasyonlar da dahil, Türkmenlere karşı. Dolayısıyla baktığımızda savaş yeni mültecileri ortaya çıkarıyor. Böyle olmakla birlikte Batı hala güvenlik refleksi bir politika yürütmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri 23 bin başvuru almış, 2000'ini kabul etmiş. Yani onda biri bile değil. Oraya giden, bir umutla giden 10 kişiden birini burada kalabilirsin diyor ve geri kalanını gönderiyor. Biz 1951 anlaşmasına coğrafi bir kısıtlamayla tarafız. Buna rağmen biz geleni göndermiyoruz. Burada milyonları ağırlıyoruz insani nedenlerle. Bu arada, yani bu iki tavır arasında çok büyük bir farklılık var. İki yaklaşım arasında çok büyük bir yaklaşım var. Biz yaptık diye demiyorum ama dünyanın giderek insan odaklı bir yaklaşıma dönmesinde, bir an önce dönmesinde çok büyük fayda var. Mültecilerin gittikleri ülkede vatandaş olabilmeleri ayrı bir şey ama en azından ülkelerine geri dönüş ve bunun gönüllü geri dönüş umudunu besleyebilecekleri yeni bir iltica rejimine ihtiyacımız var ve bunu Amerika Birleşik Devletleri yeşil ışık yakarsa yapabileceğiz.
Bu nedenle kilit konumunda diyorsunuz.
Gelişmiş ülkeler, en başta da ABD kilit konumunda. Evet.
Ama ABD'de son yaşanan bir olay şaka gibi. CNN muhabiri bu yasa geçince özgürlük heykeli ıstırap içinde başını eğdi tweet mesajı attı. Ve CNN televizyonundan 2 hafta açığa alındı.
Kamuoyunu olumsuz etkileme çabaları tabii bunlar. Oysa Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi bir uluslararası örgüt, bir evrensel yapı önümüze düşecek ve diyecek ki bu da Kidio, Antonio Guterres de şimdi yeni devretti genel şey başkan, mülteciler yüksek komiserliğini, yeni bir isim var artık orada. O dahil, yani Birleşmiş Milletler diyorlar ki bir iltica rejiminde revizyona ihtiyaç var. Yeni bir uluslararası metin yapmasak bile mevcut metnin uygulanmasında yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Oysa BMMYK'nin asıl para kaynağı ABD başta olmak üzere ekonomik olarak gelişmiş ülkeler. Onlar buna yanaşacak ve bütçelerini buna göre ayarlayacaklar ki biz yeni bir anlayış birliği için gerekli yasal zemini oluşturabilelim. O yüzden kamuoyunun desteği çok önemli. CNN başta olmak üzere tüm uluslararası medya kuruluşlarına ve yerel. Düşen görev kamuoyunu ak bir sayfa açmaya hazırlamaktır.
Teşekkür ediyorum Sayın
ben
Çelebi.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve Batı'nın mülteciler yaklaşımını stüdyodaki konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Özden Çelebi ile değerlendirdik. Suriye'deki Türkmenlerin durumu hakkındaki bilgileri de Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Tarık Cevizci'ye bağlanarak aldık. Süremizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay, yayın teknisyeni Ayhan Taşçı. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.